Ayrım 4.
Bey'in kiraladım dediği yere Rıza Bey benim demiş, Rıza Bey'in benim dediği yeri Bey'i kiraladım diye dayatmıştı. Bir gün sonra sürüleri o yere girince silahlı çatışma çıkmıştı ikisinin adamları arasında. Çatışmaya mavzerleriyle beyler de katılmıştı. Bir çeyrek sonra Arnavut Bey'i vurulunca ateş durmuştu. Bey'i kimin vurduğu açıkça bilinmiyordu. Daha ölüyü yaylıya taşırlarken Rıza Bey'in vurduğu söylenmeye başlandı. Düpedüz yakıştırmaydı bu. Beylerini vuranın bey olmasını uygun görmüşlerdi. Rıza Bey namlı atıcılardandı. Bir kez adı geçtikten sonra gerçek suçluyu araştırmalarını önleyen bir direnme duygusuna kapıldılar. Beylerini Rıza Bey'in vurduğuna inanıp kabullendiler. Kahya, Rıza Bey dedi. Dila Hanım 14 yaşında gelin olmuştu. Bey'in 7 yıllık karısıydı. Çocuksuzdu henüz. Yalnız başörtüsünün altından göründüğü kadarıyla sayısız örgülerini ensesinde topladığı sarı saçlarının Mayıs çayırlarını hatırlatan ışıltısı açığa vuruyordu gençliğini, tazeliğini. Her zamanki pembeliği çekilen yanakları solmuş, bakışları kararmıştı. Çizgilerinde dona kalmış acısıyla ne zaman kimin elinden çıktığı kestirilmesi olanaksız bir yontu gibiydi yüzü. Gözleri çakmaklandı. İşte o Rıza Bey'i tutacaksınız, bana getireceksiniz. Kahya istenileni tam anlayamamıştı. Bekledi. Diri getireceksiniz. Kıvılcım gibi çıkıyordu hanımın dudakları arasından her kelime. Açıklamasını tamamladı. Ben öldüreceğim onu. Kendim öldüreceğim. Yine o dönemde vurulan kocaların, kardeşlerin, öbür yakınların ardından karakola gitmek kimsenin aklına gelmezdi. Ölenin yakınları silahla sorarlardı ölülerinin hesabını. Dila Hanım kurala uyuyordu. Kahya kendisinden en az 10 parmak boylu, o oranda da enli Rıza Bey'i gözünün önüne getirdi. Çevikliğini, atıcılığını, tabancasız gezmediğini adamlarına hesaba kattı. Olur diyemiyordu. Dila Hanım bu hizmetin karşılığı ayrı dedi. Sürülerimin yarısı Rıza Bey'i diri getirenin. Kahya silkindi. Sürülerin yarısı mı? Bir beylik bağışlamaktı hanımın dediği. Kuzey Arnavutluğun belki de bütün Makedonya'nın en büyük sürüsüydü Kahya'sı olduğu sürü. Dila Hanım bey kızıydı. 600 koyun çeyiz getirmişti kocasına. Şimdi aşağıda Goriçka'daki kiralık otlakta yayılan koyunların sayısı 1500'ü buluyordu. Ayrıca 50'si hergele, 130 büyükbaş hayvan vardı. Dila Hanım yere değen uzun eteklerini kunduralarının ucuna doğru çekti, oda kapısına bakarak konuşmasının bittiğini hatırlattı. Yarısını, ama diri olarak, sağ olarak. Rıza Bey'i karşımda böyle senin gibi diri göreceğim. Dostumun düşmanımın önünde kendim öldüreceğim. İster kendin tut getir, ister tuttur getir. Sözüm söz, sürülerimin yarısı Rıza Bey'i diri getirenin. Rıza Bey'i yakalamak için her ne yaparsan bana sık sık haber getir. Beni merakta bırakma. Kış geçti. Eriyen karlarla taşan dereler, çay yatakları aka aka incelip yatıştılar. Dila Hanım'ın sürüleri Goriçka'dan Bogratiç'e döndü. Kahyasıyla adamları Rıza Bey'i bir türlü yakalayamıyordu. Kahya hırslıydı. Rıza Bey'i yakalayıp hanımının yarı sürüsünü ele geçirmek umuduna kaptırmıştı kendini. Rıza Bey'in ardına adamlar koymuş, çiftliğinden Goriçka'dan ayrılacağı, uzaklaşacağı günleri gözetliyordu. Rıza Bey henüz ne Dila Hanım'ı tanıyordu, ne kendisini yakalayıp getireceklere vereceği ödülden, ne de niyetinden haberliydi. Kış boyu hiç değiştirmeden eski yaşayışını sürdürdü. Dostluğa, söze sohbete düşkündü. Goriçka'ya 3-4 saat çeken geniş bir çevre içinde kalan çoğu köyler, kasabalarda sevdiği dostları vardı. Aralarında atla arabayla gider gelirlerdi. Bu yolculuklar ister kısa ister uzun sürsün, yemek içmek, sofra başı sohbetleri gece yarılarından önce bitmez, konukların geceyi gittiği evlerde geçirmesi olağan sayılırdı. Rıza Bey'e o kış yine çok konuk geldi. Gelenler çoğunlukla eski tanıdıkları, yakın dostlarıydı. Ama konukseverliğini, sözünün, sohbetinin doyulmazlığını duydukları için hiç tanımadığı beylerin de kapısını çaldığı oluyordu. Rıza Bey onları da yakın dostları gibi, hatta yeni olduklarından değişik bir sevinçle karşılardı. Öğleden kurulan sofralar, yine birbiri ardından gelen yemekler, hamur tatlıları, meyvelerle gece yarısına kadar uzardı. Gelen yabancı gece selamlıkta konuk edilirdi. Rıza Bey o kış Sarıgöl, Zeleniç, Kaylar, Poteska'daki dostlarını 15-20 günde bir de ekşi sudan trene binip Florina'ya, kız kardeşine, eniştesini, yeğenlerini görmeye gitti. Dila Hanım'ın kahyası bu gidiş gelişlerin tümünü gününde haber aldı. Aldığı haberler beklediğine uygun düşmedi. Goriçka ile Rıza Bey'in gidip geldiği bu yerlerin arası hep düzlüktü. Neresinden bakılsa bütün ova bir uçtan bir uca görülürdü. Ayrıca yol işlekti. Gizlenmeye, pusu kurmaya elverişli değildi. Sonunda ilk kez yaz başlarında bir gün kahyanın beklediği haber geldi. Rıza Bey atla Florina'ya, eniştesine gitmişti. Bir ya da iki gece kalıp dönecekti. Kahya haberi getiren Gega'yı geri saldı. Hemen yol hazırlıklarını tamamladı. Hanımını gördü. Yola çıkacağını, kısmetse dönüşünde kolları bağlı Rıza Bey ile birlikte karşısında olacağını söyledi. Dila Hanım verdiği sözü bir kez daha ineledi. Üstelik kocasının ölümünden beri doğan kuzular, buzağlar, tayların da hesaba katılacağını açıkladı. Arnavut Bey'inin ölümü üstünden 6 ay geçmişti. Arnavut Bey'inin ölüsünü getirdikleri yaylı ile yola çıktılar. Kahya yine atlıydı. İri yarı iki Gega yaylıya binmişlerdi. Sürücü yerindeydi. Yolculukları yeşillikler arasındaki dağ yolunda rahat geçti. 3 saat sonra Florina ile Goriçka yolu üzerindeki Gölünç köyünde Hayrettin Ağa'nın selamlığı önünde durdular. Gölünç, Malarika dağ yamaçlarında çoğunluğu Arnavut'la Türk, biraz da Rum karışık 300 hanelik bir köydü. Hanı yoktu. Köyde gecelemek zorunda kalan hatırlı kimseler, kendi yakınları tanıdıkları yoksa Hayrettin Ağa'ya konuk olurlardı. Hayrettin Ağa'nın ara duvarları ortak, birbirine bitişik iki evi vardı. Poyraza bakan ev, 3 oda daha küçüktü. Selamlık olarak kullanılırdı. Güneye bakan evde Hayrettin Ağa kendi otururdu. İki evin avluları ayrıydı. Önlerinde kalırdı. Kahya, ağayı ölen beyin döneminden tanırdı. Bir teneke beyaz bir kelle kaşar peyniriyle 2 kuzu hediye getirmişti. Hediyelerini verdi. Ağanın kahvesini içti. Sürülerinden hırsızlık olduğunu, yakınlarda çalanları arayacaklarını söyledi. Bir ya da iki gece selamlığında kalmalarına izin istedi. Konuşmayı uzatmadan kalktı. Bineğini, yaylının beygirlerini selamlığın ahırına çektiler. Yaylıyı avluda bıraktılar. Köye çıkıp Bogardiş'e Rıza Bey'in haberini getiren Gega'yı buldular. Adamdan Rıza Bey'in henüz Florina'dan geri dönmediğini öğrendiler. Gölünç'ten ayrılarak Florina yolunu tuttular. Gölünç'ün dışında yol ikiye ayrıldı. Bir yol yukarıdan dağın yamacını dolanarak gidiyor, öbürü aşağıda geniş koyağın tabanında kalan köylere iniyordu. Yarım saat kadar yürüdüler. Koyakta dipte kalan Negovan köyü üstünden geçtiler. Bir yarım saat daha yürüdüler. Sağlarında koyak iyice derinleşti. Sık pırnallıklar, erguvan, defne, alıç kümeleri yer yer yolu boğuyor, dallara birbirine karışan sürgünlere sürünerek birerle kolda ilerliyorlardı. Arada bu karışık bitki yığınları arasından sıyrıldıkça sağlarını birkaç adım ötede çatlaklarından yanlamasına yaban incirleri, çamlar fışkıran, aşağıya dikine inen büyük kayalıklar kestiğini görüyorlardı. İki yandaki çalılıkların birbirine girdiği yolun yüksekçe bir yerinde durdular. Dağ önlerinde dönüyor, Florina'dan gelen, aşağıda koyağın dibinde akan çay yatağını izleyen Negovan yoluyla üstünde oldukları kestirme Goriçka yolu bir kurşun atımı ötelere kadar gözleri önünde kalıyordu. Yolu bıraktılar. Bayırdaki gürgenlerin altında yüzleri Florina'dan gelen yollara dönük oturdular, beklemeye başladılar. Böyle bekleye bekleye bir tabaka tütünü boşaltacak kadar cigara sarıp içtiler. Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler. Beklemeleri 3 saate yakın sürdü. Bu 3 saat içinde önlerinden beygiri ardında bir oduncu geçti. Pırnallıkların gerisinde kalıyorlardı. Adam onları görmedi. İki yandaki sık dalları sürgünleri hışırdatarak yol açan beygirinin gerisinde uzaklaştı. Aşağıda Negovan yolu daha işlekti. Onlar yine de Rıza Bey'in tuttukları yoldan geleceğini hesaplıyordular. Sonunda yanılmadılar. Rıza Bey al bir at üstünde dağ yolunu döndü. Arada bir omuzlarına kadar pırnallıklar arasında gözden kaybolup açıklıklarda atının toynaklarına kadar boy vererek kendilerine doğru yaklaşmaya başladı. 4 Gega yola indiler. İkisi sağda dik yarın bitimini örten erguvanların, ikisi soldaki pırnallıkların gerisine sindiler. Rıza Bey Florina'ya her zaman ekşi sudan trene binerek giderdi. Atı ayağına çabuk sağlam hayvandı. Goriçka ile Ekşi Su'nun arası hemen hemen dağ yoluna eşitti. Atla çok çok 2-2,5 saat çekerdi. Üstelik Ekşi Su'dan Florina'ya 1 saatlik bir tren yolculuğu yapması gerekirdi. Fakat hem her yolculukta Ekşi Su'da görülecek bazı işleri çıkardı, hem de yol dağların komitacılar kanun kaçaklarıyla dolu olduğu o dönemde daha güvenliydi. Bu yolculuğunda yine önleyemediği eski bir hevese kapıldı. İlk yazdı. Sağlıklı her insanın kanının kaynadığı günlerdi. Yola çıkmadan önce dağ havasını özlediğini duydu. Katır tırnakları erguvanlar açmıştı. Dağ yolu şimdi sarı çiğdemler, pamukçuklar, daha sayısız yayla çiçekleriyle renk renk, kekiklerin, kedi nanelerinin kokularıyla soluk alınmasına doyulmaz tazelikteydi. İlk gençliğinden beri yılda bir kez olsun dayanamaz atla geçerdi o yoldan. Gidişte de dönüşte de yolculuğundan mutluydu. Komitacıları kanun kaçaklarını unutmuş, gözleri önünde açılan doğanın dirilişine, yeniden doğuşuna gülümsüyordu. Kahya ile adamlarının pususuna böyle her türlü kuşkulardan uzak olduğu bir ruh durumunda düştü. Atı pusuya girerken irkildi, kulaklarını dikti, burun kanatlarını bütün genişliğiyle açarak durakladı. Atının uyarısını aldırmadı. Topuklarıyla yol verdi hayvana. 4 Gega erguvanların pırnalların gerisinden fırladılar. Silahına davranmasına sıra kalmadı. İkisi sağını, ikisi solunu sardı. At ürktü. Hızla 3-5 adım geri kaçtı. Dizgini Gegalardan birinin elindeydi. Tartıyordu. At bu kez hızla öne atıldı. Dizginini Gega'nın elinden kurtardı ama gerideki Gegalar Rıza Bey'i kucakladılar, eğerin üstünden aşağıya aldılar. At arada kalmıştı. Kahya ile dizginini yakalayan Gega önünde Rıza Bey'i yakalayan çoban, Gegalardan biriyle sürücü gerisindeydiler. Yol öylesine dardı ki iki kişinin yan yana gelmesi olanaksızdı. Dizgine asılan çoban, pırnal dalları arasında dengesini yitirmiş, yıkılmıştı. Kahya geridekilere ulaşmak istiyor, önünde sağa sola atılan ürkmüş attan geçit bulamıyordu. Rıza Bey, 45'ini bulmuş da olsa gençliğini koruyordu. Güçlü kuvvetli erkekti, silkindi. Pırnalların da yardımıyla iki Gega'yı iki yanına devirdi. Kendini devirdiği Gegaların gerisine attı. Kahya ile öndeki çoban atını geçip yaklaşmaya çalışıyorlardı henüz. Devirdiği çoban Gegaların ikisini de önüne almıştı. Yakın olanı doğruldu, saldırıya geçmek istedi. Teke tektiler şimdi. Rıza Bey adamı tekme yumruk arkasındaki arkadaşlarının üstüne yıktı. O kargaşada Kahya'nın tabancasına el attığını gördü. Kendisi tabanca çekmek için geç kalmıştı. Daha uzun düşünmedi. Erguvanların gerisine kaçtı. Kahya'nın ilk kurşunu omuzu üstünden geçip giderken kendini yardan aşağıya boşluğa bıraktı. 7-8 kulaç kadar boşlukta aktıktan sonra kayalar arasından yanlama boy atmış bir çamın uç dalına takıldı. Dala sarılmak istedi, sarıldı da. Fakat dal hızla düşen ağırlığı altında esnedi, çatırdadı, ağacın gövdesine bitiştiği yerden kırılarak sarkmaya başladı. Dalı elinden bırakmadı. 3 kulaç uzunluğundaki dal sarktıkça sarktı, düşünceye kadar indi. Rıza Bey bir süre dalın ucunda boşlukta sallandı kaldı. Dalın yavaş yavaş gövdesinden koptuğunu duyuyordu. Telaşa kapılmadan kayaların inişine yaklaşmak istedi. Bacağa erişmedi. sonunda gövdesinden kopan dalla birlikte aşağılara aktı. Altında yere vuran dal ellerinden kurtuldu. Dal bir yana, kendi bir yana düşüp kaldılar. Düştüğü yerden yukarılara baktı. Boğuştuğu yer şöyle böyle 20-30 kulaç yükseklikteydi. Gegaların, kayaların kıyısından eğilip kendisini arandıklarını gördü. O uzaklıktan tabancayla vurulması güçtü. Ateş edebilirlerdi yine de. Kımıltısız kalmayı, ölmüş görünmeyi seçti. Henüz bacakları üstüne doğrulabileceğine güveni yoktu. Gövdesini dinledi. Şaşılacak şey, belli bir yerinde kırık çıkık acısı yoktu. Gövdesini bütünüyle saran bir ağrıydı duyduğu. Soluğu düzgündü, kolları bacakları sağlamdı. İlk korkusu geçince üstüne düştüğü toprağın yumuşaklığını ayırt etti. Çay yatağı kıyısındaydı. Bir ay önce çekilen suların bıraktığı milli toprak üstünde yatıyordu. Bir daha yukarıdakilere baktı. Gegalar yarın kıyısından çekilmişlerdi. Belki de bir yol bulup inebilirlerdi. Kalkmaya yeltenince kollarının, bacaklarının hiç güçlük çıkarmadığını gördü. İçini bir sevinçtir sardı. Ayağa kalktı. Kayaların dibinden Negovan'a doğru yürüdü. Kahya ile adamları Rıza Bey'in yardan nasıl düştüğünü görmemişlerdi. Baktıkları yükseklikten aşağıda düşüp de kaldığı yerin diz boyu mil tutmuş olduğunu kestiremezlerdi. Öldüğü sonucuna vardılar. Hesapta olmayan bu durum onları adam öldürenlerin şaşkınlığına düşürdü. Ne yapacaklarına birden karar veremediler. Sürücü aşağıya dereye inip ölüyü kaçırmalarını önerdi. Çobanlar dereye inecek yol bulmak için bakınmaya başladılar. Kahya uzakta Negovan'a doğru gelen bir öküz arabasını gösterdi. Oyalanırsa görülüp yakalanabilirlerdi. İyisi mi kaçmayı, görünce dönmeyi doğru buldular. Gelişlerinden daha çabuk adımlarla yola çıktılar. Görünç gerisindeki dağlar üzerinde gün kavuşurken Hayrettin Ağa'nın selamlığına vardılar. Heybelerinde yiyecek getirmişlerdi. Akşam sofrasını hazırlarken Hayrettin Ağa'nın aylıkçısı bir tencere etli kuru fasulye ile bir tencere pirinç pilavı, bir sahanda biber turşusu getirdi. Rıza Bey'in atı gegaların önünden bir süre başıboş bir tırıs kaldırdı. Bir iki dakika koşuyor, sonra ancak atlara özgü bir sezgiyle binicisinin düştüğü dere boşluğu kıyısında duruyor, aşağılara doğru daha hızlı bir koşu kaldırıyordu. Sonunda Negovan'a yaklaşınca bir çam korusu içinden aşağıya inen bir keçi yolu buldu. Yola daldı. Yolun çay yatağını kavuştuğu yere gelince durdu, boynunu dikti, iki yanına arandı, gerilerden hafifçe topallayarak Negovan'a doğru gelen binicisini görmekte gecikmedi. Kişniyerek kentere kalktı. Binicisini karşıladı, başını omuzlarına, göğsüne sürüp dizginini kavrayan ellerini, yüzünü yokladı. Önünde bel verip ağrılar, sızılar içindeki binicisinin binmesini kolaylaştırdı. Rıza Bey, Negovan'da dostlarından bakkal Manol'un dükkanı önünde atından indi. Niyeti geceyi Manol'un evinde geçirmekti. 40 yılın başı gün kavuşurken Rıza Bey köyünde gören Manol'un gece ağırlamadan yola bırakması olacak şey değildi. Adam sevinçten konuğunu nasıl karşılayıp nereye oturtacağını şaşırmıştı. Rıza Bey başından geçenleri hemen anlatmadı. Florina'daki eniştesine birkaç satırla olayı özetledi, tehlikede olduğunu jandarma komutanına haber vermesini yazdı. Zarfladı. Manol ertesi sabah erkenden Florina'ya gidecek birine vererek tezkereyi göndermeyi üstüne aldı. Az sonra Manol'un kahvesini içerken Rıza Bey gece Negovan'da kalma kararını değiştirdi. Gegalar düştüğü yeri görmüşlerdi. Ardından dereye inmişlerse milli toprak üstünde ayak izlerini sürerek Negovan'da kaldığını anlayacaklardı. Gölünç köyünde yakın dostu Hayrettin Ağa'nın selamlığında daha güven altında olacağını düşündü. Ertesi gün Florina'dan kendisini korumaya gelecek jandarmaları Hayrettin Ağa'nın evinde bekleyecekti. Manol'a düşmanlarının ardına düştüğünü, kaçmak zorunda olduğunu, jandarmalar ya da akrabaları kendisini soracak olurlarsa Hayrettin Ağa'nın adresini vermesini söyledi. Kahvesini bitirir bitirmez daha çok oyalanmayı tehlikeli görerek atına atladı. Görünçte haremin avlu kapısı önünde atından indiği sırada iyi bir rastlantıyla Hayrettin Ağa oğluyla avludaydı. dışarıda bir atın durduğunu anlayınca oğluna "Bak bakalım gelen kim?" dedi. Açılan kapı aralığından Rıza Bey görünce bir sevinç kapıya atıldı. Birlikte avluya geçtiler. Rıza Bey'in atını haremin ahırına çektiler. İlk karşılaşma sözleri ardından Hayrettin Ağa, "Kısmetine selamlık dolu," dedi. "Konuklar var." Rıza Bey meraklı görünmeyi ev sahibinin özel yaşayışına burun sokmak saydığı için konukların kim olduğunu sormadı. Ağa yine de "Yabancılar, tanımazsın," diye sürdürdü konuşmasını. "Kusura bakmazsan, rahatsız olmazsan bu gece bu tarafta kalacaksın." Hareme geçtiler. Kahveler içildi. Az sonra sofanın ortasında sofra kuruldu. Evin kadınları mutfak yanında bir odada yemeklerini yediler. Rıza Bey ile Hayrettin Ağa'nın muhabbeti gece yarısına kadar sürdü. Rıza Bey arada bir dizini koluna oyuyor, Negovan yakınlarında attan düştüğünü söylüyordu. Onlar konudan konuya geçerlerken duvarın öte yanında selamlıktan karışık sesler, gürültülü konuşmalar geliyor. Hayrettin Ağa arada bir "Selamlıktakiler, ne de olsa kalabalıklar, dağ köylüleri, usul erkan bilmezler" gibi açıklamalarda bulunuyordu. Gece yarısında yattılar. Rıza Bey'e sofa üstündeki odada yatak hazırlanmıştı. Oda kapısını kapatınca duvarın öte yanından gelen yemekteki gürültülerin horultuya çevrildiğini duydu. Her yanı ağrılar, sızılar içindeydi. Yorgundu. Horultulara kulak asmadan uyudu. Kahya ile adamları Rıza Bey'i yerden düştüğü yerde ölü bıraktıkları kanısındaydılar. Hanımının yarı sürüsünün ele geçirmek umudunu yitiren Kahya, en yakınlarından biri ölmüş kadar üzgündü. Bir yandan da yakalanmaktan korkuyordu. Kurtuluşu erken yola çıkmaksa buldu. Ayrılırken Gölünç'te adamı olan Gega'yı çağırttı. Rıza Bey'in ölüsü üstüne öğreneceklerini ertesi gün Bogardiç'e gelip kendisine ulaştırmasını söyledi. Gölünç'le onları uğurlarken bir ara gece rahat uyuyup uyumadıklarını sormuştu. Kahya, "Akşamdan iyi uyudum, sabaha 2 saat kala uyandım. Bitişikten iniltiler geliyordu. Bir daha uyutmadı. Hayrettin Ağa'nın yakınlarından acaba kim hasta?" dedi. Gölünçlü Gega, "Hanesi kalabalık, yaşlılar var. Karısının kendisinin anası babası sağ. Hangisi bilemem ki," karşılığını verdi. Sabah kahvelerini içerlerken bu kez Hayrettin Ağa, konuğunun gece rahat edip etmediğini öğrenmek istedi. Rıza Bey, "Yatar yatmaz uyumuştum," dedi. "Bitişiktekiler daha ortalık karanlıkken kalktılar. Çok gürültü ettiler. Onların gürültüsüyle uyandım. Onlar gittikten sonra rahat uyudum." Gürültü edenlerin kim olduğunu yine de merak etmiyordu. Onlar sabah kahvesini bitirmeden Hayrettin Ağa'nın oğlu, Florina'dan gelen bir onbaşının Rıza Bey'i aradığını haber verdi.